Değerleriyle Türkiye.
Merhaba değerli dinleyicilerimiz, programımıza hoş geldiniz. Sesimizi sizlere Recep Özdem ulaştırıyor. Programımıza Özlem Yalçın hazırlıyor ve mikrofon başında ben Burcu Aydemir, sizlerle beraberiz. İletişim kanallarımızı hemen duyuralım. +90 312 463 34 19 463 34 21 telefon numaramız. Elektronik posta adresimiz degerliturkiye@trt.net.tr. Üzerinde yaşadığımız Anadolu Yarımadası, dünya üzerindeki önemli bir kavşak noktalarından bir tanesi. Bu özelliğinde ötürü olsa gerek, tarih boyunca pek çok uygarlığa ev sahipliği yapmış Anadolu. Farklı uygarlıkların kültürlerini biriktirmiş, biriktirdikçe de zenginleşmiş. Genel kültürel yapıdaki bu zenginlik doğal olarak müzik kültürüne de yansımış. Değerleriyle Türkiye programında bugün biz de müzik tarihimizde bir yolculuğa çıkarak Türkiye'nin zengin müzik kültürünü konuşacağız. Bugünkü konumuz 12 bin yıllık bir geçmişi olan Türkiye'nin müzik tarihi ve müzik kültürü. Müzik arkeolojisi, müzik tarihi ve organoloji yani çalgı bilimi araştırmacısı Oğuz Erbaş'la beraberiz. Hoş geldiniz efendim.
Merhaba, hoş bulduk.
Evet, milattan önce 2300 yazının bulunuşu, ondan önce de tarih öncesi dönem olarak biliniyor. Müziğin tarihi ne kadar öncesine kadar gidiyor?
Tabii. Yazının tarihi 3000 civarı, 3200 o civarlarda. Evet, yani müzik dünyada ilk rastlandığı dönemler, daha doğrusu müziğin ilk rastlandığı demek çok doğru olmaz. Müziğe ait belgelerin ilk bizim tarafımızdan anlaşılabilir, bulunabilir noktası yaklaşık 40 bin, 45 bin civarı diyebiliriz milattan önce. Hı hı. Bunu Avrupa'da da bazı yerlerde, yani buzul çağında çeşitli hayvan kemiklerinden yapılmış düdükler ve benzeri çalgılar görülebiliyor. Yani bu insanlığın var olduğundan beri müziğin de var olduğunu ben düşünüyorum, ama tabii somut olarak bir belgeye bakarak müzikal değerler nerede başladı dersek, yaklaşık böyle bir rakam söylenebilir. Demek ki insanoğlu belgelere göre 40-45 bin, ama daha önce belki de konuşma yokken bile müzik vardı. Kendini müzikal bir takım sesler çıkararak.
İletişim biçimi olarak.
Bir belki. Tür iletişim biçimi olarak acısını, sevgisini, bir alarm durumunu, bir tehlikeyi bir takım sesler çıkararak ifade etmeye çalıştı. Ve bunlar yavaş yavaş müzikaliteye dönmeye başladı. Yardımcı bir takım aletler kullandı. İşte iki taşı birbirine vurdu, ses çıkardı. İşte kavalı bulmaya çalıştı ve benzeri çok primitif, çok ilkel bazı şeyleri kullanarak kendi müziğini üretmeye başladı. Müzik de insana çok doğasıyla çok bağdaşan bir öge. Buluştu ve zaman içerisinde evrilerek, oluşup gelişip değişerek tarih süresi içinde, kendi dinamikleri içinde bugünlere kadar geldi. Anadolu'da ise yine aynı şeyleri söyleyebiliriz, ama Anadolu'daki ilk müzikle ilgili belgelere yaklaşık 12 bin yıl öncesinde rastlıyoruz.
Ne tür belgeler bunlar?
Bunlar bir kemikten yapılmış bir düdük. Hı hı. Efendim, raspa dediğimiz, yine koyunun omuz kemiğinden yapılmış, üzerine açılan çentiklere sert bir cisimle sürtülerek elde edilen raspa dediğimiz, günümüzde onun versiyonları var. Balık sırtı gibi isimler de söyleniyor.
Kurbağa sesi çıkaran.
Evet, evet. O tür çalgılar. Efendim, yine bir ipe bir aseramik dönemden söz edecek olursak, yine hayvan kemiğinden bir parça bağlanır. Havada döndürülerek boğa kükreten diye bir çalgı elde edilebiliyor.
Peki bunun bir amacı var mıdır?
Boğa kükreti? Tabii bunların bu tür demin söylediğim boğa kükreten ve benzeri çalgılar daha çok ritüellerde kullanılıyor. Biliyorsunuz insanlığın o dönemde en önemli ögesi, en önemli amacı karnını doyurabilmek. Bunun için de doğru bir av yapması gerekiyor. Avın doğru olması için de daha önceden bir takım ritüeller geliştirmiş. O ritüelleri yapıyor. Bunun için de müziği kullanıyor. O çalgılarla bir takım sesler çıkarıyor. Ve böylece avın daha iyi olacağını, elde edilecek besin değerinde daha uzun bir zaman onlara yeteceğini varsayarak, yani bereket için bir tür dua ediyor. Hı hı. Bunun için de müziği kullanıyor. Müzik bu tür ritüellerde kullanılmış. O demin söylediğim düdük ki biz o düdüğü çaldık. O da yaklaşık 10-12 bin yıllık
notaları
bir düdük.
Notaları var mı?
Yok yok, hayır, notaları yok. Nota unutun. Hı hı. Nota çok yakın bir dönemdir.
Sadece 1500 yıllık. Tek tondan ses çıkaran.
Tabii yani nesir, yani bir çalgıyı buluyorsunuz. Hı hı. Hayır, tek ton değil. Farklı tonlarda da elde edilebilirsiniz ki daha sonra göreceğiz, biraz sonra konuşacağız, hı hı, üzerinde. Mesela Hitit bağlamasını kullanan da nota bilmez ya da arpını. Ama ondan çalar. Ya da günümüzde bir Anadolu bağlamacısı da nota bilmez ama bağlamasını çalar. Hı hı. Neden çalar? Ustasından öğrenmiştir.
Usta-çırak ilişkisi.
Bravo. Ve onunla ilgili bir şeyi vardır, bir tavrı vardır. O tavrı orada kullanır. Dolayısıyla onun notaya da pek ihtiyacı yoktur. O geleneksel bir değerdir. Müzik de böyle bir süreç içerisinde oluşur. Nota, işte konuşalım mı notayı, daha sonra mı konuşalım? Nota yaklaşık 7. yüzyılda milattan sonra Papa Gregor'un kilise müziğinin çok dağılmasını istemediği için ya da var olan müziklerin kulaktan kulağa nakledildiği için bozulabileceğini düşünerek bunların yazılı hale getirilmesini istemiş. Ve ilk neoma nota işaretleri böyle doğmuştur 7. yüzyılda. İlk önceleri 7 tek çizgi porte olur. Daha sonra 2, 3, 4, 5. Bugün bildiğimiz nota Bach'ın 17. yüzyılda ortaya koyduğu notadır.
Evet, biz şu anda 12 bin yıl önceki.
Daha önceye gidiyoruz. Evet. Şimdi biz daha öncesine konuşuyoruz. Anadolu'da da bu tür çalgılar Neolitik çağda kullanılıyor. Ve bunları kullanarak özellikle bir takım ritüelleri hayata geçiriyorlar. Yaşamın daha sağlıklı, daha iyi olabilmesi için, daha insani değerlerin çok daha verimli halde kullanılabilmesi için müziği kullanıyorlar. Ve giderek keramik dönem başlıyor. Seramik dönem başlıyor. Seramikte de onunla da çeşitli vurmalı çalgılar, derili vurmalılar yapıyorlar. Yine seramiği kullanarak bir takım çıngıraklar, keramik çıngıraklar üretiyorlar. Ve tabii Tunç Çağı'na geldiğimiz zaman, hı hı, Tunç Çağı'nda demirin, tuncun da devreye girmesiyle çalgı zenginliği inanılmaz artıyor.
Evet. Hititlere biraz da değinelim dilerseniz. Çok olur. Zengin bir
çok affedersiniz.
Müzik aleti skalası var. Hititlerden günümüze ulaşan müzik ve müzik çalgılarından bahsedelim.
Tabii, dilerseniz. Hay hay. Tunç çağında da, yani Hititlerin hemen öncesinde, zaten Hitit dediğimizde Orta Tunç'la başlıyor. Hı hı. Geç Tunç'un sonuna kadar, Demir Çağı'nın işte başlarına kadar Hitit devam ediyor. Orta Tunç'ta, daha doğrusu ilk Tunç Çağı'nın ilk döneminde gördüğümüz çalpara gibi bir takım ziller var ya da sistrum gibi. Sistrumlar devam ediyor. Çalparaların şekilleri değişiyor Hitit döneminde. O dönemde çalparalar küçük ve saplı, demir saplı. Ve giderek çalparalar büyüyor, ovalleşiyor ve demir sap yerine ip ya da deri kullanılan bir sap geliyor. Günümüz çalparalarına daha benzer bir hale dönüşüyor. Bugün bandolarda filan kullanılan çalparalara benzer, ki bunların orijinalleri bazı müzelerimizde mevcut. Bunların biz seslerini de kaydettik. çok hoş, çok güzel sesleri var. Hemen bir şey söylemek istiyorum. Gördüğünüz üzere dünyanın en eski zilleri bunlar. Ve biliyorsunuz bugün dünyanın en iyi zilleri hala Türkiye'de üretiliyor. Evet. Bunun böyle bir gerekçesi var. Binlerce yıllık bir sürecin sonunda oluşup gelişip değişerek bugünlere ulaşıyor. Ve onun için bu kadar tarihsel bir süreç olduğu için de hala günümüzde de dünyanın en iyi zilleri burada üretilebiliyor. Muhteşem bir şey bu tabii. Büyük bir zenginlik. Hitit çalgılarına gelecek olursak, Hitit çalgılarını birkaç başlık altında toplayabiliriz. Telli çalgılar, ki bunlar da iki aile. Biri liller, arpler. Diğeri de bağlama ailesi ya da tambura tipli çalgılar diyebiliriz. Onlar da kendi aralarında ayrılıyor. Liller ve arpler. Lir ve arp farklı çalgılardır. Organolojik olarak, çalgı bilim açısından farklıdırlar. Birbirine benzerdir ama aynı değildir.
Evet, karıştırabiliyoruz. Çok aşina olmayanlar
evet, karıştırabilirler. Bu son derece doğaldır ama lir ayrı, arp ayrı bir çalgıdır. En önemli organolojik farkı da tellerin ses kutusuna bağlanmasında ortaya çıkar. Arplerde teller doğrudan ses kutunun içine girerken, lirlerde teller ses kutusunun üzerinde bir eşik üzerine bağlanır. Ve dolayısıyla da bir farklılık, çok önemli bir farklılık gösterir. Biri, arpler daha çok üç kenarlı bir görüntü verirken, lirler ise daha çok dört kenarlı bir görüntü verirler.
O dönemde bu farklılıklar varmış yani.
Var hali tabii, hı-hı, var. Günümüzde de var ama, hı-hı, lirler demir çağından sonra pek yaşamıyorlar. Günümüzde lir pek bulamazsınız. Ancak tarihi müzik yapanlar, tarihsel müzik yapanlar ya da tarihi müzik araştırmacıları, ki ben Hitit lirlerini yeniden yaptım, rekonstrükte ettim. Bir Avrupa Birliği projesi yaparak onlarla senfonik bir eser besteledik. Ki dünyada şu anda en büyük lir bizim topraklarımızda benim yapmış olduğum lir.
Oğuz Elbaş diye arattığımızda internette bunları bulabiliriz.
Bulabilirsiniz tabii. Ki o büyük lir şu anda İstanbul Teknik Üniversitesi Konservatuvarı kütüphanesinde sergilenmektedir. Hı hı. İsteyen dinleyiciler orada gidip görebilirler. Bunlar çok önemlidir. Çok da özeldir. Bizim müzik tarihimizi yansıtırlar. Lirler, dediğim gibi, demir çağından sonra gözükmüyorlar. Çünkü dönüşüyorlar. Biliyorsunuz hem lirlerin hem arplerin sesleri tek tel tek sestir. Tek notadır. Hı hı. Dolayısıyla bu büyük bir çalgı açısından sıkıntı doğurur. Büyük ses elde etmeniz için birçok tel olması lazım ki birçok melodiyi çalabilirsiniz. Çünkü yalnız natürel sesler değil, işte yarım sesler, çeyrek sesler de ihtiyacınız var. Hı hı. O zaman ona göre bir takım teknolojik önlemler alıyor.
Bu da çalgı. Zaman geçtikçe.
Zaman alıyor. Geçtikçe, ihtiyaç arttıkça, hı hı, ihtiyaç duyuldu. O sesi de çalmak istiyorum, o sizi de çıkarmak istiyorum.
Bu şekilde
diyen,
gelişmiş yani.
Tabii, hı hı, hep ihtiyaç duyuluyor. İhtiyacı duyulunca çalgı yapımcılar da çalgıcıların ihtiyaçlarına göre çalgılarında büyük değişimler gösteriyorlar.
Bu arada aklıma güneş kursu takıldı. Arkeoloji gezilerinde, müzelerde güneş kursunu hep görürüz. Ancak evet, onun bir müzik aleti olabileceği aklımıza gelmez.
Evet. O şimdi tabii onlar da birer müzik aleti. Şimdi güneş kurslarının üzerinde birer yuvarlak küçük daire şeklinde ziller vardır. Güneş kursları genellikle cenazelerde cenaze ölü taşıyan aparatların önlerine takılır. Ve o kursların üzerindeki ziller hareket edince birbirlerine vurur ve tiz bir ses çıkarırlar. Böylelikle ruhun kötü ruhlardan arınarak iyi ruhlarla gömülmesini sağlamak için kullanılır güneş kursları. Bir tür ölü ritüellerinde kullanılan önemli bir öge olarak karşımıza çıkıyor.
Evet. O zaman Türkler Anadolu'ya göç edene kadar yine bu süreçte bayağı bir uzun bir süre aslında bakacak
tabii,
olursak.
Roma var. Evet. Hitit. Sonrası demir çağı var. Likya, Lidya, işte Frig. Frig çok önemli müzik açısından. Frigler çok önemli. Homeros çok bahseder. Frig müzisyenlerinden.
Hangi açıdan önemli?
Çok, çok iyi çalgıcılar olduğunu söyler. Onlar bir sihirli müzisyenlerdir. Onlar çalınca ruh mutluluğa erer. Böyle ifade eder Homeros. Odessa ve yazdığı kitaplarda. Ve o kadar iyi çalarlar ki birçok şeyde de literatürde de bunlar geçer ki hatta bir de şu var biliyorsunuz Frigyan diye de bir makam da vardır. Likyan, Frigyan gibi makamlar ta o süreçlerden bize ulaşmıştır. Bunlar da görünüyor ki Anadolu müzik açısından çok önemli değerler oluşturmuştur. Daha sonra biliyorsunuz Roma dönemi var. Roma döneminde de müzik büyük bir zenginlikle devam eder. Ve Türklerin, Selçukluların Anadolu'ya gelişiyle de yine aynı dinamikte gelişim ve değişim sürer gider.
O zaman şimdi bu topraklardan bir eser dinleyelim mi?
Tabii.
Bengi Bağlama Üçlüsü'nden Balıkesir Zeybeği'ni dinleyeceğiz.
Peki. Thank you.
Değerleriyle Türkiye'ye devam ediyor. Konuğumuz Oğuz Elbaş. Değerli dinleyiciler. Evet, ilk bölümde Türkiye'nin müzik tarihi ne kadar eskiye gidiyor? Türkler Anadolu'ya gelmeden önce müzik tarihi nasıldı? Bunlara değindik. Anadolu'ya göç etmesinden sonra Türklerin Türk müziği nasıldı peki?
Aslında temel değerler yine vardı. Tabii ki bu ana yaşayan değerler, bakın biraz önce konuştuk. Doğu Roma'nın ilahisini dinleyin. Hı hı. Daha sonra Osmanlı ya da bizim ilahilerimizi dinleyin, Türk ilahisini dinleyin. Çok büyük benzerlikler görürsünüz. Demek ki büyük bir etkileşim sürüyor, devam ediyor. Orta Asya'dan da çok önemli.
Orta Asya'daki müzik nasıldı peki?
Orta Asya müziği pentatonik bir yapıya sahip.
Ne anlama gelir?
Yani 5 notadan oluşur ana gamı. Bizde ise 7 notadan oluşur. Tempere bir sistemdir. Dolayısıyla müzikal formlar böyle bir farklılık gösterir. Ama onlar Selçuk Anadolu'ya geldiği zaman Anadolu müziği pentatonik bir yapıya dönüşmüyor. Yine eski yapısıyla devam ediyor ama Selçuk'un Anadolu'ya kattığı çok önemli değerler var. Çalgılarıyla, müzik kültürleriyle, makamlarıyla, müzikal yapısıyla, özellikle mehteriyle. Mehteri Selçuk getirir.
Osmanlı'da biliyoruz hep ama.
Hayır, Selçuk da gelir. Hatta yani Osmanlı öncesi mehteri de ayrı konuşmak lazım. O da çok uzun bir süreçtir.
Yine bildiğimiz mehter şeklinde.
Hayır, çok fark ediyor. İlk davulla başlar, nöbetle başlar. Otağı, Hakan ve davul üçlemesi vardır. Onları konuşmak lazım. Şimdi çok uzayacağı için oraya girmek istemiyorum.
Başka programda
bir başka büyük konuşuruz. Bir keyifle. Ama Selçuk'la beraber mehter gelir Anadolu'ya, bu topraklara. O mehter evrilir. Selçuk Osmanlı'da çok önemli bir yeri olur. Osmanlı'nın çok temel müzikal hanelerinden birisini oluşturur. Hem savaşta hem barışta önemli işlevleri vardır. Ve daha sonra Batı'yı da etkiler. Çok küçük bir şey söyleyeyim burada. O kadar etkiler ki Batı kendi mehterini kurmak ister. Önce Batı'da mehterhaneler kurulmaya başlar. Fakat büyük bir problem vardır. Musiki tutmaz.
Aradaki fark nedir?
Çünkü bunda makamsal bir müziktir. Onlarınki artık makamsal normlarını yitirmişlerdir. Daha polifonik bir yapıdadırlar. Çalgı farklılıkları, müzikal ana temel değer farklılıkları çalamazlar. Mehter gibi çalamazlar. Hatta İstanbul'daki mehterhaneden müzisyen getirirler. Onlara çaldırmaya çalışırlar. Glock bile operalarında Çukur'a siz çalamıyorsunuz çıkın Türk müzisyenler çalacak deyip İstanbul'dan getirdiği müzisyenlere çaldırttırır. Tabii bu arada mehter Mozart, Glock, Beethoven gibi çok önemli müzik adamlarını da etkiler. Onlar da bunlara bakarak çok özel eserler yaparlar. Bir Türk marşı gibi Saraydan Kız Kaçırma operasının özellikle giriş kısmı tam bir mehter musikisidir. Dolayısıyla mehter Avrupa'yı çok etkiler. Dolayısıyla bu Selçuk sonrasıdır. Onunla gelen bir musikidir. Sonra bakarlar ki Avrupalı biz mehter gibi çalamıyoruz. O zaman kendimiz gibi bir şey yapalım der ve bando doğar. Bugün bando kavramının gerekçesi mehterdir. Daha geriye gidersek Selçuk'tur. Selçukların Orta Asya'dan getirdikleri bir müzikal değer olarak görürüz. Bugün bando kavramının oluşması. Tabii burada bir metafor, daha doğrusu bir metamorfoz yaşanır. Daha sonra mehter kendini yok eder ve kendi doğurduğu bandoya dönüşür. Ne zaman? 2. Mahmut döneminde 18. yüzyılın başları. 19. yüzyılın başları, 1800'lü yıllar.
Evet, Osmanlı'ya kadar geldik. Evet, 11. yüzyıldan. Evet. Şöyle sorayım o zaman, polifonik müzik Türkiye'de pek yaygın değildi belli bir zamana kadar. Evet. Değil mi? Hangi zamana kadar? Osmanlı'da 18. yüzyıla kadar.
Tabii,
değil mi?
Şöyle söyleyelim. İlk Anadolu'da, Türkiye'de çok sesliliğin girişi, demin söylediğimiz gibi Yeniçeri ve Mehteri hani Vakai Hayriye'den sonra 1800'lerin başı ikinci Mahmut'la beraber bunlar ortadan kalkıyor ve Mehter'in doğurduğu Bando örnek alınarak bu topraklara kurulmaya çalışılıyor ve Donizetti diye bir İtalyan getiriliyor ki biz ona Donizetti Paşa diyoruz. O beyefendi Türkiye'de ilk çok sesli müziğin oluşumuna sağlayacak çalışmalar yapıyor. Bir gün isterseniz bunları uzun uzun konuşalım.
Bu şekilde polifonik müzik ama Türkiye'ye girmiş oluyor.
Ama Avrupa'da durum öyle değil. Avrupa'da çok sesli müzik 11. yüzyıl civarında başlar. İlk polifonik gelişmeler. Onun gelişiminde de Notre Dame'daki iki papazın kararı çok önemlidir. Notre Dame, Paris'teki Notre Dame Kilisesi'ndeki iki papaz polifonik müzik, çok sesli müzik kiliseye uygundur dediği andan itibaren Avrupa'da çok sesli müzik büyük bir gelişim gösterir. Evet. Sonra Ars Antique ve Ars Nova gibi iki süreç yaşar polifoni. Çalgılar gelişir. Her şey polifoniye uygun hale getirilir. Bizim biliyorsunuz santur gibi, kanun gibi çalgılar her bir tel tek sesken her bir tele birer tuşe koyarlar. O elle çalınır. Hı hı. Polifonikte elle çalamıyor. Her bir tele birer tuşe koyar. Aynı anda bir eliyle birkaç tuşa basarak çok ses çıkarabilir hale getirirler. İlk klavikord dediğimiz piyanonun atası böyle doğar. Ve her şey bu minval üzerinde gelişerek devam eder.
Evet, dilerseniz biraz da Türk halk müziğine değinelim.
Tabii.
Türk halk müziğinin kökenleri ne kadar eskiye gidiyor?
İşte demin söylediğimiz gibi çok eskilere gider. Tarihin yani sonsuz bir derinliği var. Bunun şu kadar bir tarih vermemiz mümkün değil. Geleneksel musiki çok eskidir. Hep insanlığın var olduğu dönemden beri, kendini ifade etme noktasından beri geleneksel musiki vardır. O oluşarak gelişerek gider. Türkiye'nin bunda büyük bir şansı vardır. Şöyle bir şansı vardır. Büyük bir zenginliğe sahiptir. Avrupa'dan ve dünyanın diğer yerlerinden. Anadolu'da inanılmaz büyük bir zengin geleneksel musiki mevcuttur. Bunun nedeni de daha biraz önce sözünü belki ettik belki etmedik. 12 bin yıl önce Neolitik yaşanır. Dünyada ilk kez İnsanoğlu Anadolu'da yerleşik düzene geçer. İlk kez burada hayvan evcilleştirilir, ilk kez burada bitkiler evcilleştirilir, burada tarım yapılır, her şey burada olur. Ve uygarlık burada doğar. Ben Avrupa'da bazı söyleşilerimde böyle söylüyorum. Uygarlığı biz size verdik, siz de bize barbarlığı. Biz de adam öldürmeyi biz bilmezdik. Oradan öğrendik. Sonradan hırsızlık olmazdı. Bizim kültürümüzde yoktur böyle şeyler. Müzik vardır. Büyük bir zenginlik de vardır. Ve dolayısıyla böyle bir uygarlık ortaya çıkınca büyük göç alır Anadolu. Hem doğudan hem batıdan hem kuzeyden hem güneyden büyük bir, burasını bir merkez gibi görün. Ben bu şeye hiç katılmıyorum. Burası hani gelen geçen köprü gibi görülür. Burası bir köprü falan değil. Burası bir merkez. Herkesin gelip yerleşmek istediği bir merkez. Onun için büyük göç aldığı için de birçok farklı kültür burada yerleşir. Yerleşince de inanılmaz hem çok eski bir tarihsel sürece sahip olduğu için çok zengin kültürel değerler, farklılıklar meydana gelir. Şöyle bakın, Karadeniz'e gidelim. Nasıl inanılmaz bir dinamizm görürsünüz. Notalar birbirinin ardına gelir. İnsanlar dans ederken havalarda zıplar. Büyük bir dinamizm vardır. Hemen oradan şöyle inin aşağıya, şöyle batıya doğru gelin. Her şey inanılmaz yavaşlar. Adım atacağım diye adam 10 dakika düşünür. Ben bu adımı atayım mı atmayayım mı diye. Bu kadar büyük bir çelişkini başka bir yerde bulamazsınız. Anadolu'nun her bir yerine bakın. Çok muhteşem, çok zengin, inanılmaz güzel müzikleri vardır. Her biri birbirinden güzel. Her biri, hatta bakın bir köyün şu yakasıyla öbür yakası farklı türkü söyleyebilir. O kadar farklılıklar vardır ama aynı oranda da benzerdir. Aynı noktada hepsi buluşabilirler. Bunu ben zenginlik olarak görüyorum, farklılık olarak görmüyorum.
Evet. Yaklaşık 1-2 dakikamız kaldı. Evet. Aslında Türk sanat müziğine de değinecektik ama sizce sığar mı bu kadar zamanı?
Kabaca şöyle söyleyelim. Tabii klasik Türk musikisi de yine Anadolu geleneksel müziklerinden, Roma'dan, İslam kültüründen, Orta Asya'dan, hepsinden, İran özellikle başlangıçta Farabi gibi çok önemli musiki şinaslardan etkilenmiş. 17. yüzyılda büyük bir atağa katmış ve kendi sanatsal kimliğine kavuşmuş. O günden itibaren de muhteşem bir yapıya dönüşmüştür. Klasik Türk musikisini daha çok sarayın ve kentin musikisi diye de niteleyebiliriz.
Evet, günümüze kadar da
gelir.
Gelir, değil mi?
Artık bugün ne kadar yaşıyor, ne kadar yaşamıyor çok tartışılır ama yaşamaya çalışıyor diyelim.
Evet. 21. yüzyılda şu anda Türkiye'nin müziğini nasıl değerlendiriyorsunuz? Kimileri artık eskisi gibi müzik üretilmiyor diyor. Siz ne düşünürsünüz?
Yani bu nereden, hangi pencereden nasıl baktığınıza bağlı. Bu müzik üretilmiyor konusu başka bir konu. Hı hı. Dünyada da üretilmiyor. Yani müzik üretmenin altyapısı ortadan kalktığı için pek yapılamıyor ama onun şartları çok başka. İleride bir gün onları da mutlaka konuşalım.
Eklemek istediğiniz bir husus var mı?
Şimdilik bu kadarla kırıp kapatalım.
Tamam, çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Değerli dinleyiciler, müzik arkeolojisi, müzik tarihi ve organoloji yani çalgı bilimi araştırmacısı Oğuz Elbaş'la beraberdik. Programı hazırlayan Özlem Yalçın, sesimizi sizlere ulaştıran Recep Özlem ve spikeriniz ben Burcu Aydemir sizlerle beraberdik. Programla ilgili görüş ve önerileriniz için elektronik posta adresimiz degerliturkiye@trt.net.tr. Şimdilik hoşça kalın diyoruz. Değerleriyle Türkiye.